Sorularla lisede nokta olanların kıymetli tahmin edicileri. Geçen hafta 11. söze başlamıştık. Bu hafta 11. sözden kaldığımız yerden hocamızla devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
10. sözde de böyle bir sual geçmişti. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrının Cenab-ı Hak ve insanlar açısından değerlendirmesini yapar mısınız? Bu bir ihtiyaçtan mı geliyor veya iradi bir tasarruf mudur?
Şimdi hani ihtiyaçtan gelmediği belli de. Evet, bunun izahı için üstadın bir mektubatta bir tasrifi var da buyuruyor ki işte mana şu yani bir zat diyor işte bir eseri yapsa diyor mesela değil mi bir bunu yapmasında diyor iki şey dikkat çeker diyor yani iki esas vardır diyor birisi diyor o esere terettüp eden maslahatlar, faydeler diyor. Yani onlar için yapar o eseri. Bunu ille gaye denir diyor, değil mi?
Evet.
Yani bir maslahat için, bir fayda için o işi yapar. İkincisi diyor, bir şevkle, bir iştiyakla, bir lezzetle o işi yapar. Buna da diyor, daye muktazi denir diyor. Daye muktazi denir. Şimdi bu kainatın yaratılmasında bunları ikisini de tahlil edelim. Şimdi Cenab-ı Hak bu kainatı yarattı. İlle-i gaye, niçin yarattığını, bundan çıkacak maslahatlar neler? Şimdi o maslahatlara Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı kesin. Mesela güneşi yaratıyor, ona ışık veriyor değil mi? Bu ışığa Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı belli. Oradaki maslahat doğrudan doğruya kainatta misafir olan insan ve hayvanata bakıyor değil mi güneşin ışığı? Ve havayı yaratıyor. Bunda da Allah'ın havaya muhtaç olmadığı kesin. Meyve ağaçları meyve çıkartıyor. Rızka muhtaç olmadığı kesin Cenab-ı Hakk'ın. Zaten rızkı o yaratıyor. O halde bu güneşin, ayın, rızıkların vesairenin yaratılmasındaki ille-i gaye doğrudan doğruya muhtaçlara bakıyor. O halde ille-i gaye noktasında Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var? Meyve yaratıyor, güneş yaratıyor, hava yaratıyor denmez. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın mahlukata muhtaç olmadığı gibi mahlukatın efendim söyleyeyim işlerine de muhtaç olmaz yani. Mesela Cenab-ı Hak bize muhtaç olmadığı gibi görmemize de muhtaç değil. Değil mi? Görme bizim işimizdir yani. Ha, işitmemize de muhtaç değil. Ruhumuza inelim. Aklımıza o yaratmış. Aklı yaratmaya muhtaç olmadığı gibi anlamamıza da muhtaç değil. Ve ibaranın sonuca inanmamıza da muhtaç değil. Değil mi? O da bizim bir işimizdir yani.
Evet.
Kalbimizin bir işidir o da. Demek ki ne görmemize muhtaç yani. Bakın ne işitmemize, efendim söyleyeyim, ne yememize, ne içmemize, ne de anlamamıza ve inanmamıza. Bunun hiçbirine Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı ki kesin yani. Aklında, vicdanında. Burada kimsenin tereddütü olmaz. Demek ki ille gaye noktasında bu kainatın yaratılışındaki bütün faydalar mahlukata bakıyor. O halde kaldı ikinci şık. İkinci şık ne? Daim muktazi. O işi yapmakta bir şevk, bir zevk, bir lezzet vardır diyor mesela. İkinci de bu. Bu Cenab-ı Hak için de düşünülebilir. Cenab-ı Hak için de düşünülebilir. Fakat bir şartla Cenab-ı Hakk'ın varlığını vacip, bizimkinin mümkün olduğunu unutmamak şartıyla. Yani Cenab-ı Hak madem satıyor ya, Cenab-ı Hakk'ın zatı diyor mahlukata benzemediği gibi, efali de benzemez diyor. Öyle mi?
Evet.
Ha, fiiller benzemediği gibi şuunatı da benzemez. Şuunat da benzemez. O halde yani nasıl onun görmesi bizim görmemize benzemezse değil mi? İradesi bizim irademize benzemezse Cenab-ı Hakk'ın efendim söyleyeyim yarattığı bir eseri bizzat müşahede etmesi bir de onu seyirci müştakların nazarıyla müşahede etmesi söz konusu ya.
Evet.
Seyircilerin nazarıyla bakması da bizim yaptığınız bir esere seyircilerin nazarına bakmamıza benzemez. Yani bunları karıştırmamak gerekiyor. Yani bu karıştırmaya yol açmamak için veya yol vermemek için diyelim daha doğrusu üstadımız bazı tabirler kullanıyor. Lezzeti mukaddese diyor mesela. Yani biz de diyelim işte bir fakir doyurmaktan lezzet alırız. Cenab-ı Hak da ustanın kendi misali bir gemiye doldurur diyor muhtaçları. Değil mi?
Evet.
Onları tenavumlarından, rızıklamalarından nimetlemelerinden bir lezzet arar padişah diyor. Değil mi bir padişah? Şimdi bu bir lezzettir ama bir de Cenab-ı Hak şu kadar 1,5 milyondan fazla tür hayvanın her gün beslemelerinden, ihtiyaçlarını görmelerinden bir lezzet alır Cenab-ı Hak da. Ama bu lezzet bizim anladığımız bir ölçüde bir lezzet değildir yani. Çünkü zatı benzemediği gibi şunat da benzemez dedik ya. Onun lezzeti de bizim fakire doyurmaktan aldığımız lezzete benzemez. Ama bu bir üstadın ifadesi, bir mirsad-ı tefekkürdür diyor. Bir ünvan-ı mülahazadır. Yani bunu örnek alarak uzaktan bakabiliriz bu hakikate. Ama bunu da unutmayacağız ki kesinlikle bir benzerlik düşünülmez. Yani onu unutmamak şartıyla. Şimdi demek ki Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında ikinci şık düşünülebilir. Birinci şık da düşünülür bizim namımıza. İle gaye de Cenab-ı Hak için düşünülür ama bizim namımıza. Oradaki faydalar bizim içindir. Bizim faydamız için kainatı böyle yaratmıştır. Güneş ile, ay ile, su ile, toprağı ile, her neyse. O manada yani ile gayede de Cenab-ı Hak içindir. Zaten Cenab-ı Hak kaderinde planlayan, ona göre yaratan Cenab-ı Hak bu eşyayı. Ama maslahatlara Allah muhtaç olmadığı kesin ile gaye noktasında. Ama daya muhtaç noktasında dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın da bir lezzetin mukaddesesi vardır. Bir sürur münezzehi vardır değil mi? Bu tip ifadeler var ustadım. Evet. Felah-ı münezzeh diyor, lezzetin, aşkı mukaddes diyor, şevki mukaddes diyor. Bu manaları, bu mukaddes kavramını unutmamak şartıyla diğer icraatlar içinde düşünebiliriz yani bakın.
Tabirinde aciz olduğumuz,
evet, değil mi?
Olmadığından yad edemediğimiz.
Güzel, tabirinde aciz. Allah'ı bilemeyiz ki. Şimdi zatı bilinmez çünkü efali de yani varlığı bilinir fiillerinin, o da yine bilinmez. Allah'ın sonsuz kudretimizi ne bileceğiz? Ama sonsuz kudretin var olduğunu biliriz. Ama sonsuz kudret nedir ne bileceğiz? Şimdi bu kayıtla düşüneceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ganiyün anil alemin olduğu, alemlerden müstahane olduğu, gani olduğu zikredilir birçok ayetlerde. Bir ikisi hatırımda, man olarak hatırımda, kelime kelime değil de. Mesela bir ayette cihattan bahsedilirken bizim cihad etmemize Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığıyız ifade edilir. O cihadın menfaati bize. Bir başka, Allah alemlerden galidir denir o surede. Yine bir başka ayette de hac ile ilgili hac etmemizin Allah'ın bizim üzerimizdeki bir hakkı olduğu ifade edilir. Ha, bu hakkı yerine getirip getirmememizden de Allah'ın müstahane olduğu, gani olduğu ifade edilir. Yani getirirsek faydası bize, getirmezsek yine zararı bize. Cenab-ı Hak alemlerde müstahanedir. Yine bir başka ayette de Cenab-ı Hak bizim inanmamıza, ibadetimize muhtaç olmadığı açıkça anlatılır. Küfre, kulların küfrüne Allah razı olmaz. Ama diyor, kulları hesabına küfre razı olmaz diyor. Bu manada bir ayet var yani. Kulları hesabına, o ifade miyim yani. Yani kulların küfre girmesine kulları hesabına razı olmaz. Yani istemez ki kulum küfre girsin. Hani bunun çok cüz'i misali bizde de var hani. Mahrum mesela. Hiç kimse evladının kötü yolda gitmesini istemez. Ama kötü yolda giderse zararı onun kendinedir, o başka. Ama insan istemez ki çocuğu kötü yolda gitsin. Bizim ufak şefkatimiz, cüz'i şefkatimiz bunu gerektirirse Cenab-ı Hak elbette kulunun küfre girmesini istemez. Ama kulları hesabına. Ve yine orada ifade ediyor. Allah alemlerden galidir. Ha, bunu şey yapmak şartıyla, unutmamak şartıyla meseleye bakabiliriz. Yalnız burada bir nokta var. Orası önemli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı bütün alemlerden galidir. Ama deniyor ki sıfatları ve isimleri tecelli isterler. Üstad da bunu ifade ediyor. Yani Rezzak ismi rızık vermek iktiza eder diyor değil mi? Şafi ismi şifa vermek ister. İlahir. Yani isimler tecelli istiyorlar. İsmin tecelli istemesi başka, tecelli Allah'a muhtaç olması başka. Burada karıştırılıyor. İsim tecelli ister. Çünkü madem Allah'ın bir ismi Rezzak'tır, hiç rızık vermeyen Rezzak. Bu Cenab-ı Hakk'ın efendim söyleyeyim hikmetine şey yapmıyor yani. Uygun düşmüyor. Madem Rezzak'tır, rızık vermek iktiza ediyor yani, icap ettiriyor. O isim gerektiriyor yani. Ama o rızka muhtaç biziz. Cenab-ı Hakk'ın muhtaç, hiçbir şeye muhtaç olmadı kesin, ama esma tecelli istiyor, esma. Bunda yine basit bir örneği insanlarda var. Diyelim adam hattattır mesela. Değil mi? Efendim söyleyeyim. O isim istiyor ki yazı yazsın yani. Mimar istiyor ki eser ortaya koysun. İsim gerektiriyor. Bunun en güzel misali bazı padişahların sanata düşkün olmaları değil mi? Mesela diyelim Sultan Abdülhamit marangozlukla iştigal edermiş mesela. Çok ince sanat eserler yapılmış. Sandalyeleri falan sarayda biz de bir gördük bir ara. Şimdi Sultan Abdülhamit sandalye yapıyorsa oturmak için değil herhalde. Değil mi? Ondaki sanat istiyor ki tezahür etsin. Yani dahi ve muktazi burada söz konusu. İle-i gaye söz konusu değil. Yani oturmak için sandalye yapıyor değil. O sanatkarlığı onun yapılmasını istiyor. Bazı zatlara hattatmış mesela. O da hat yapıyor ki satsın da para kazansın değil. Hattat ismi istiyor ki hat. Değil mi? Güzel hatlar yazsın. Yani bu manada baktık mı biraz da konu rahat anlaşılır.
Yine 32. sözün 3. mefkafının başında da üstad bu konuyu işlerken o zat da diyor bunu cilve-i sevkiden manevi cemal ve kemal der diyor yine. Yoksa diyor ihtiyaçtan değildir diyor yine.
Tabii manevi cemal tabii. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı maddeden münezzeh olduğu için evet. Bütün cemali de kemali de hepsi manevidir. Evet. Manevidir. Biz maddeyle mukayyetiz. Buna rağmen bizim bile mesela bazı manevi cemallerimiz vardır. Evet. Mesela bir maddi cemal bir insan sima güzelliğine de deniyor cemal. Evet. Bir hüsn var, o da insan ahlaki güzelliğine deniyor daha çok. Yani manevi güzellikte hüsnle ifade ediliyor. Evet. Mesela bir çiçeğin güzelliği cemalle ifade edilir. İnsan sima güzelliği cemalle ifade edilir. Ama ustadımız cemali manevi deyince hüsnle cemali birleştirmiş oluyor. Manevi cemal, manevi güzellik deyince hüsnle mana birleşmiş oluyor orada. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları, bütün esması manevi bir güzelliğe sahiptirler. Evet. Güzellikler de görünmek ister, ayna isterler. Yoksa ne olur? Tecelli etmese ne olur? Gelelim ona. Onu da şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki bazı zatlar, rahmetim gazabımı geçti hadis kutsisini. Böyle tefsir edenler de var, izah edenler de var. Diyorlar ki Cenab-ı Hak rahmeti gazabını geçtiği için esmasını tecellisiz bırakmadı diyorlar. Yani bunun çok manası var, rahmetin gazabını geçtiğinin. Çok değişik manaları var. Bu da daha ince bir mana. Diyorlar ki Cenab-ı Hak rahmeti gazabını geçtiği için esmasını tecellisiz bırakmadı. Ta ki esma tecelli etsin. Çünkü esma istiyor tecelliyi. Ve onun tecellisiyle mahlukat da ne yapsın? Bir rahmete mazhar olsun. Bir ihsana, bir kemale mazhar olsun. O tecelliyle. Yoksa ondan hasıl olacak bütün güzellikler, bütün istifadeler, bütün rahmetler, bütün hikmetler ortada yani tecellisiz kalacaktı yani. Ortaya konmamış olacaktı tabiri caizse. Onun için bu da güzel bir mana, hoşuma gidiyor. Rahmetin gazabını geçti diyorlar. Esma'ya da şamildir diyorlar.
Mahlukat yaratılmasaydı da yine bir eksiklik olmayacaktı değil mi?
Değil kızım, zat başka. Evet. Zat, Allah'ın zatı vacip. Evet. Mahlukat mümkün. Hiçbir mümkün olmasa Allah'ınkine vaciptir. Evet. Her taraf mümkünatla da olsa Allah'ınkine vaciptir. Bunda bir değişme olur mu? Evet. Olmaz. Allah'ın kudret sonsuzdur. Hiç mahluk yaratmasa yine sonsuzdur. Böyle 100 kat daha mahluk arası yine sonsuzdur. Kudreti de şey olmaz. Değil mi? Evet. Ama diyor işte esmanın tecellisi farklı diyorlar yani. Esma tecelli istiyor. İstemek başkadır. İhtiyaç başkadır. Bunu ihtiyaç olarak düşünmemek lazım. Yani ille-i gaye değil de daim muktazi burada söz konusu. Evet. İhtiyaç söz konusu değil kesinlikle. Cenab-ı Hak çünkü bir ismi Samet'tir, bir ismi Gani'dir, Müstahin Ali Mutlak'tır, Gani Mutlak'tır, ilahir. Bunlar zatın ihtiyacı olmadığını ifade ediyor. Yani bunu zaten bura karıştırılıyor. Esma ve zat karıştırılıyor. İşte mesela buna kendimizden de bir örnek verebiliriz. Mesela insanın bir zatı var, bir de mesela yazı bir yazı var, değil mi? İnsan bir cümle yazsa, bir yazı yazsa, bir kitap yazsa, her neyse. Şimdi o yazı da var mıdır? Vardır. İnsan kendisi var mıdır? O da vardır. Yani varlık sıfatı, yani var olma sıfatı bende de vardır, yazıda da vardır. İkimiz de varız. Ama ben onun varlığı benim varlığıma benzer mi?
Benzemez.
Hiç benzemez. Hiç benzemez, değil mi? O benim yazmamla yazı olmuştur. Onun hiçbir sıfatı benim hiçbir sıfatıma benzemez. Mesela falan harf işte çok güzeldir. Şimdi o harfin güzelliği benim güzelliğime benzer mi?
Benzemez.
Farklı bir şey bunlar, değil mi? Farklı bir şey. O yazıdır, ben katibim. Şimdi bir katip yazıya hiç benzemezse, yazının sıfatları katibin sıfatına benzemezse, katibin yazıyı yazmaya ihtiyacı olmazsa, değil mi? Biz ikimiz de varız ama mahiyet farkı var aramızda. Biz insanız, o yazı. Şimdi mahlukat hep mümkün, Allah vacip. Aradaki fark insanla yazı arasındaki farktan çok çok ileri. Böyle olunca biz de Allah'ın bir yazısıyız yani. Üstad bunu çok kullanır. Mektubat-ı Rabbaniye, Kelimat-ı Kudret, değil mi? İfade, demek bu manada biz de bir yazıyız yani. Biz Allah'ın bir yazısıyız. Allah'ın bu yazıya ne ihtiyacı olacak yani? Öyle mi? Ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bu yazdığı mahlukatın sıfatlarına da benzemez. Çünkü hani tuhaf şey insan aklına geliyor mu? Söyleyemiyor. Ama biraz da açmak lazım yani. Şimdi bir ağacın zatı vardır ve sıfatları vardır, değil mi? Elma ağacının zatı belli. Sıfatı nedir? Elma verir. Boyu şu kadardır, yaprakları şu şekildedir, değil mi? Şu renktedir, renk falan falan. Bunlar ağacın sıfatlarıdır, değil mi? Bir de zatı vardır, ağaç, elma ağacı. Şimdi ötede bir arı vardır. Onun zatı ve sıfatları vardır, yaptığı işler vardır. Bir çiçek vardır, onun da sıfatları vardır. Güneş vardır zatı, onun da özellikleri vardır kendine mahsus. Şimdi bunların bir hayalin bunlara şey veririm yani. Akıl şuur veririm. Ben anlatabilecek miyim? Yani hepsi Allah'ın zatı deyince kendi zatını ölçü alır. Hepsi Allah'ın sıfatları deyince kendi sıfatlarını ölçü alır. Hepsi yanılır. Hepsi yanılır. Çünkü hepsi yazıdır bunların. Hepsi mahluktur bunların. Cenab-ı Hakk'ın zatı hiçbir zata benzemez, sıfatı hiçbir sıfata benzemez. İşte şuunatı da, sevmesi de hiçbir sevmeye, gazabı da hiçbir gazaba benzemez. Onun için az önce de arz ettim. Yani bizim bir eser, yaptığımız bir eseri başkasının seyretmesini istememiz de, Cenab-ı Hakk'ın şu kehaneti bizim seyretmemizi istememiz aynı şeyler değildir. Yani. Arada çok çok fark vardır. Bizim aldığımız lezzetle Cenab-ı Hakk'ın lezzeti mukaddesesi hiç benzemez birbirine. İşte burada karıştırılıyor yani. Onu arz etmek istiyorum.
Zerre milat olur, mikyas olmaz.
Mikyas
Evet.
olamaz. Ha, mesela
Bir de geçen haftaki programımızda da yine 11. sözde yani Cenab-ı Hakk'ın esması öyle gizli hazine olarak tabir edildi ya, yani Cenab-ı Hak bilinmek de istiyor yani.
Bilmek istemesi
Tanınmak
işte onun
istiyor.
şuunatından, evet.
Evet.
Ve rahmetinden aynı zamanda.
Evet.
İhtiyaçtan değil, kesinlikle.
Evet.
İsim iktiza ediyor, isim. Esma istiyor. Cenab-ı Hak nasıl bilinecek? Şimdi bilmek deyince mesela hani o da bir hadis-i kutsiye dayanıyor malum. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve mahlukatı yarattım. Bu istedim kelimesine muhabbet ettim. Aslı öyle zaten diye de mana veriyorlar. Daha doğrusu tercüme ediyorlar. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim. De mahlukatı yarattım diyor Cenab-ı Hak. Bir hadis-i kutsiye. Şimdi Cenab-ı Hak hayat sahibi. Allah'ın hayat sahibi olduğunu bilecek bir mahluk nasıl olacak? Onun da hayatı olacak.
Evet.
Değil mi? Ona hayat verecek ki o da Cenab-ı Hakk'ın hayat sahibi olduğunu bilsin ama az önceki kayıtla bilsin ki onun hayatı benim hayatıma benzemez. Ama hiç hayat olmasa Allah'ın hayat sahibi olduğunu bilmez. Onun için Allah'ın marifetullah'ta en ileri mahluku insandır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımanın bütün ölçüleri insana konulmuştur. Melekten daha fazla. Değil mi?
Evet.
Bize irade vermiştir. Bu sayede Allah'ın irade sıfatını biliriz. En basitini hatırlayalım. Bu genişçe anlatılır orada. İşte bize ilim vermiştir. Bu sayede Allah'ın ilim sıfatını biliriz. Bize gazap vermiştir. Bu sayede Allah'ın kahrını biliriz. Bize rahmet merhamet vermiştir. Bu sayede Allah'ın merhametini, rahmetini biliriz. Bunlar olmasaydı Allah bizi nasıl tanıyacaktı? Tanıyamazdık. Demek ki madem bizi kendini tanıyalım diye yarattı, o da kendi sıfatlarını bilecek, bize ölçüler verecek. Ve vermiş. Bu noktada en zengin mahluk insandır. En zengin mahluk insandır. Evet, tabii bunun şükrünü yapmak lazım yani. Melekten daha fazla biz Allah'ı biliyoruz tabii. Evet. Çünkü meleke bir elmaya bakar, Allah'ın sanatı olarak. Ağaçtan bu mahluku nasıl çıkarttı? Ama Rezzak ismini bilemez melek. Onu elmayı yiyen bilir.
Evet. Evet. Şimdiki sorumuza kısmen değindiniz bir önceki sorumuzda. Cemal ve kemal-i manevisini iki vezihle müşahede etme. Yani biri bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla, diğeri ise gayrı nazarıyla bakma hususunu nasıl anlamalıyız? Oradaki cemal ve kemal-i manevi ifadesi ne manaya geliyor?
Onu söylemiş olduk herhalde. Evet. Yani manevidir. Yani bakın zatı maddeden münezzeh olduğu için cemali de, kemali de, rahmeti de hep manevidir bunlar. Evet. Onu söylemiş olduk. Bu nazar-ı dekaik aşina meselesi var. Ona kısaca temas edeyim. Yani yine burada insan esas tabii. Yani o temsildeki padişah. Ama Cenab-ı Hakk'a da uygulanabilir. Dedi ki geçen programda, temsildeki her şeyi aynı Cenab-ı Hakk'a uygulanmayabilir. Fenleri misal verdik. Ama hepsi bir örnek olur. Mirsad-ı tefekkür olur. Yani tefekkür için bir rasathane olur. Bir mikyas unsuru olur. Öyle değerlendirmek lazım dedik. Şimdi burada da padişah için bu misal veriliyor. Padişah yaptığı eseri nazar dekaik aşinasıyla görür diyor ya, bu önceki ta dersin başına bakıyor. Firnun'un bütün inceliklerini orada koydu, işte asar mucizekârhanelerle donattı diyor değil mi? Birçok şeyler saydı. Evet. Ha, bütün bu incelikleri kendi biliyor. Biliyor ki ona göre yapmış zaten. Değil mi?
Evet.
Ama bir seyirci bunları o padişah kadar göremez, o incelikleri. Onun için o yaptığı eseri seyirde padişahın aldığı lezzetle seyircinin aldığı lezzet çok farklıdır. Seyirci zahiri görüntüsüne bakar. Oradaki tenasübe bakar. Renklerin uyumuna bakar. Değil mi? Faydalı bir şey ise onun fayda cihetine, hikmet cihetine bakar. Çok cüzi kalır. Ama ondaki ince sanatları ne yapamaz? Göremez. Onu ancak padişah daha iyi görür. Çünkü kendisi nazar dekaik aşinasına sahiptir. Ve sanatta çok ince sanatlar orada sergilemiştir. Bu inceliği herkes bilemez. Bu tabii çok güzel bir misal. Cenab-ı Hak için de bu misali yani hakikati tatbik ederken de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi mesela biz bir insana baktığımız zaman ne diyoruz? Bak neyini görüyoruz? Simasını görüyoruz değil mi mesela? Simasına bakalım insan. Neyini görüyoruz? Kaşlarını, gözünü, işte aradaki tenasübü değil mi? Aradaki simetriyi görüyoruz. Efendim söyleyeyim, nizam, intizamı görüyoruz. Faydası noktasında bazı bilgilerimiz var. Biliriz ki kulak işitmeye yarar, göz görmeye yarar, işte burun koku almaya yarar. Böyle bir bilgimiz var. Değil mi?
Genel
hatlı. Bu kadar biliyoruz. Şimdi kulağa bakınca kulağın şekline bakıyoruz. Ne güzel yapılmış. Tam ses alacak şekilde. Karşıya bakıyor. Karşısından gelen sesi daha rahat alsın diye. İşte kıvrımların faydası şu. Falan bazı şeyleri bilebiliriz. Ama işitme olayı var. Bunu biz bakınca görebiliyor muyuz?
Değil.
Bu olay nasıl cereyan ediyor? İçeride neler oluyor? Beyinde neler oluyor? Göremiyoruz bunları. Ama Cenab-ı Hak bunları görüyor. Görmeden öte yapıyor. Değil mi? Nasıl geçiyor şeyde? Tebarekede. Yaratan bilmez olur mu?
Evet.
Yani yaratarak biliyor Cenab-ı Hak. Ve bilerek yaratıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da bizim işitmemizi seyrediyor. Biz de bir insana bakınca diyoruz ki bu adam kulağı var, işitiyor. Ne kadar fark var arada? Cenab-ı Hakk'ın ki nazar dekaik aşinasıyla. Değil mi?
Evet.
Mesela beyin diyoruz. Beyinde şu kadar merkezler var diyoruz. Efendim söyleyeyim. Harika bir cihaz beyin. En mükemmel cihaz insanın. Ama onu yani beyin ameliyatı yapan bir doktor bile çok az şeyler görebiliyor orada. Ameliyat anında bazı şeyler görüyor. Kapattı mı o da bizim gibi. Ancak hayalen bakabiliyor. Bu kadar beyinler çalışıyor. Hiçbir doktor seyrettiği yok. Biz hiç seyredemiyoruz. Bu muazzam faaliyetleri kim seyrediyor? Üstad burada meleklere işaret ediyor bir yerde. Diyor ki, işte hüsn elbette bir aşık ister. Tamisi aşk olanı verilir. Ve sonra bu nimetlerin tefekkürüne ruhaniyet insanların ve cinlerin nazarı kafi gelmez diyor. Onun için nihayetsiz melaike enva ve ruhaniyet ecnası lazım diyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi mesela bir ovaya bakıyoruz, uzaktan ovayı şöyle bir seyrediyoruz biz o kadar. Ovadaki karıncaları görebiliyor muyuz burada durup? Onların yuvalarının içine girip oradaki o hadiseleri seyredebiliyor muyuz? Karıncanın kendinin iç organlarını seyredebiliyor muyuz? Yani bunun hepsi güzel şeyler. Kim seyredecek bunları? Usta diyor ki nihayesi madem bir yerde güzellik varsa onu seyreden illa olacak. Onun için diyor insanların nazarı yetmiyor bu işe. Nihayesi melaike envağı lazım. Ruhaniyet ecnası lazım diyor. Şimdi bir oradan atlayalım bu konumuza. Birçok hadise var ki melaikeler ruhaniyet de o inceliklere giremiyorlar. İşte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Beyin nasıl çalışır, akıl nasıl çalışır? İnsan nasıl sever? Değil mi? Mesela insan bir haber aldığı zaman kalbi niye çarpar? Kötü haber aldığı niye? Bu heyecan nasıl olur? Üzülünce gözden yaş nasıl akar yani? Üzülmekle yaşın ne alakası var? Değil mi? Üzülme ruha ait bir hadise. Kalbe ait bir hadise. Bu göz, beden. Ne alakası var? O alaka, Allah nasıl bir alaka kurmuş ruhla beden arasında? Değil mi? Bunları, daha nice ince manaları zannediyorum melekler de seyredemezler. Bunlar Cenab-ı Hak kendi eserini kendi bizzat müşahede ediyor. Evet. Mesela budur yani.
Tamam hocam. Programımızın son sorusu hocam. Her bir tayfeye layık bir sofra tayin etti. Bunu nasıl anlamalıyız? Temsilde geçen.
Temsilde. Yine padişah değil mi şey yapıyor?
Evet.
Şimdi padişah tabii biliyor ki benim ülkemin şu bölgesinde şu tip insanlar yaşar. Onların adeti şudur, şu yemeklerden hoşlanırlar. Değil mi?
Evet.
Falan ülkede de filanlar yaşar. Onlar da şundan hoşlanırlar. Değil mi? Türkiye'yi misal verecek olursak mesela adam diyor ki şuradan gelenlere ben balık yedirmem lazım. Şuradan gelenlere de efendim söyleyeyim mantı yedirmem lazım. Şuradan gelenlere de çiğ köfte. Değil mi mesela? Bak farklı semtlerimizde şuradan gelenlere de ben başka bir
kebap
yedirmem lazım. Yani rayetini bildiği için her birisinin iştahına göre sofralar şey yapıyor. Kuruyor. Bu bir temsil tabii. Şimdi Cenab-ı Hak işte karıncasını da biliyor. Neden hoşlanır, ne yiyebilir, ne yer. Devesini de biliyor. Neden hoşlanır, ne yer. Değil mi? Sincabını da biliyor. Parsını da biliyor. Koyun da biliyor. Tavuğunu da, insanını da biliyor. Bunun hepsine layık sofralar Cenab-ı Hak sermiş. Bir padişah temsiliyle bu. Her bir tayfe layık bir sofra tayin etti. Tabi layık deyince layık kelimesi tabi insanı daha çok hatırlatıyor. Yani bir diyelim ki işte bir şahsın misafirhanesine bir atlı geliyor değil mi? Atlı geliyor. Bir süvari iniyor atından. Adamı alıyorlar odaya. Atı alıyorlar. Nereye? Ahıra. Atın önüne koyuyorlar? Belli. Adamın önüne koyuyorlar? O da belli. Her bir misafire layık bir sofra. Şimdi Cenab-ı Hak koyunu da yaratıyor, biz de yaratıyor. Koyun önüne ne koyuyor? Ot. Bizim önümüze ne koyuyor? Koyun. Koyun kendini koyuyor bizim önümüze. Koyun etini de koyuyor önümüze, sütünü de koyuyor önümüze. İstersen diyor bundan, bu da benim misafirim ama. Değil mi? Bu otlasın, sen de yemeğini ye. Ama bu aynı zamanda sana süt versin. Sütünü de iç. Yüründen de elbisen yap. Canın isterse bu misafiri kesip yiyebilirsin. Halife budur işte. Halife. Yani bize çok büyük bir selayet tanınmış. Ve misafirin de şerefi de itibarı da sofradan belli oluyor. Soframızdan itibarımız belli değil mi? Halife olunca halifenin sofrası böyle olur. Elhamdülillah.
Azim Hasan Hocam. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızı bitirmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta yine 10 binin sözle ilgili sorularımızı hocamıza soracağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.